5. kaset 2. yüz sayfa 189. Sanki çardan sonra kurulacak bir hükümetin ilk üyeleri gibi fotoğraf çektiriyorlar sarayın sütunlu kapısı önünde ve ben birden içeride işçi ve erler delegelerinin bir bir kendilerini tanıttığını unuttuğumu anımsıyorum. Bunu yakalamak istediğim yeni bir kıvanç gibi Katyuşa'ya da anımsattığımda "Peki ama," diyor Katyuşa, "peki ama Georgi, anlayamadığım bir şey var. Dediğin gibi yönetimi gerçekten o işçi delegelerle erler aldıysa içeride, bu prenslerle bu burjuvaların burada işi ne?" Ben ne yanıt vereceğimi kendi kendime bulmaya çalışırken hemen Katyuşa'nın yanında duran bir işçi başını çevirip Katyuşa'ya bir süre baktıktan sonra "Şimdi bacım," diyor, "işte bu soruyu sormakta yerden göğe haklısın. Azıcık beklemek gerekecek. Bir dizi kararlar almaya başlayacaklar şimdi aralarında." Sonra birkaç haftalık sakallarının arasında zekice parıldayan bakışlarıyla bir bana bir Katyuşa'ya bakıyor. "Alacakları kararların başında ne gelecek biliyor musunuz yoldaşlar? Bizim artık yarından tezi yok, işbaşı yapmamızı isteyecekler. Çarın bıraktığı yerden şimdi bunlar sürdürecekler istemlerini. Fabrikalarımıza dönmemizi, burjuvalarımızın buyruğunda çarsız bir düzende ama bu kez onlar için çalışmamızı isteyecekler işte." Kendisini dinleyenler, çevresinde gittikçe ona işçi sınıfına yakınlığıyla bilinen menşevik ve sosyalist devrimci liderlerin bulunduğu odadaki gölgelere dikmiş, öyle bakıyor. Ben de onun baktığı yere bakıyorum. Ama Putilov fabrikalarının işçisi birden başını çevirip hemen 5-10 adım gerisindeki bir kadının elindeki kızıl bayrağa bakıyor. Sonra derin bir biçimde soluklanarak Milyukov'un, Çernov'un, Guçkov'un, hepsinden de uzun boylu Prens Lvov'un sarayın penceresine yansıyan gölgelerine baka baka konuşuyor bu kez ve sözleri onların gölgeleri üstüne düşüyor. "Bu baylara göre bizimle sadece ihtilal yapılır. Bize devrim yaptırılır. Bizsiz olmayan işlerden biri bu. Tıpkı üretilen mallar bizsiz olmadığı gibi. Guçkov'un saray darbesiyle Çar Nikolay'ı devirmek istediğini bilmeyen mi var aramızda? Bunu başaramayınca bizimle işbirliği yapmak zorunda kaldı bu baylar. Partilerimizin yöneticileriyle de. Çünkü onlarda ruble var, bizde ise yok. Halkın yaptığı devrimi her zaman satın alabilme gücüne sahip onlar. Bizimle devrim yapılır ama... Yoldaşlar, işte hepsi o. İş orada biter. Devrimi yapanlarla devrimin yasaları belirlenmez. Devrim bizimle birlikte yönlendirilmez. O nedenle bize artık işlerimizin başına dönmemiz buyurulacaktır. Hem de üretimin düştüğünü, çok çalışmamız gerektiğini söyleyerek. Ve kötü bir biçimde bir şeyden midesi bulanmış gibi Katyuşa'ya bile aldırmadan yere tükürüyor. 27'si gecesinden sonra akın akın kendi hükümetlerini görmeye gelenler, işte 28'i öğleden sonrası, akşam saatlerine yakın sarayın çevresini silme doldurarak böylece beklemeye başladılar. Bir süre sonra hiçbir şey demeden, bir tek kişiden komut almışçasına yere oturdular. Ayakta yalnız kızıl koruyucularla erler müfrezeleri kaldı. Bir de kızıl bayraklar göze çarpıyordu. Gece karanlığı basmaya başladığında sarayın çevresini tepeleme dolduranlar meşaleleri yaktılar ve gecenin keskin ayazında ilk günlük emirlerin çıkışını beklemeye koyuldular. Sarayın kapısındaki nöbetçiler hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey değişmemiş gibi nöbetlerini sürdürüyorlar görkemli bir biçimde. Her iki nöbetçi saray kapısının iki yanındaki kulübelerinden çıkıyor. Sert adımlarla birbirlerine doğru yürüyüp, kapının tam önünde birden gösterişli bir biçimde geriye dönüp, birbirlerinden aynı sert adımlarla uzaklaşıyorlar. Bir nöbetçi birliği gelip zaman zaman nöbetçileri değiştiriyor. St. Petersburg proletaryası tek görmesi gereken buymuş gibi sessizce izliyor gösteriyi. Ama bir şeyi içimiz burkuk duyarlamaya başlıyoruz. Saray bizden uzaklaşır gibi. Bu nöbetçileriyle, bu sürekli ışıkları yanan odalarıyla, bizim delegelerimizi kendinde yutmuş gibi gittikçe bizden uzaklaştığının belirtilerini göstermeye başlıyor sanki. Bu saray kapısının nöbetçileri hiçbir şeyin değişmediğini, değişmesinin olası olmadığını vurgulamak istermiş gibi Durup dinlenmeden habire sert adımlarıyla gidip geliyorlar. Katyuşa üşüyor. Onu kalın gocuğumun içine saklıyorum. Başı göğsümde Katyuşa derin derin düşünüyor. Belki de diyorum içimden. 24'ü gecesinin dövüşünde tanıdığı savaşkan pırıl pırıl kıvanç dolu o genç kızı düşünüyordur. Benimse aklıma birden 24 gecesi yapılan toplantıda tanıdığım genç proleter Alexi geliyor. Çar'ın sarayından kovulmasının resmini yapmak isteyen genç işçi Alexi Alexievich. O da şimdi burada bu kalabalıklar içindedir. Onu bulup görmek için dayanılmaz bir istek duyuyorum. Şimdi Alexi işçi eylem komitesinin barakasındaki komün tablolarına baktığı gibi derin derin bakıyordur Torit Sarayı'na ve de şaşıyor olmalıdır. Çar'ın niçin sarayın kapısı önüne çıkarılıp halka gösterilmediğine. St. Petersburg proletaryası 5 gün 5 gece ardı arkası kesilmez bir savaşımın sonunda işte böyle Torit Sarayı'nın önünde yorgun boydan boya serilmiş ilk günlük emirlerin çıkmasını bekliyor. 1. Bölümün sonu. 2. Bölüm. İşçilerle yoksul köylülerin ülkesi Çernov'la Çeretelli'den 1000 kez daha bizden de 100 kez daha soldadır. Lenin. 2. bölüme ön söz. Temelde yazıları böyle bölüm bölüm ayırmanın yapaylığını kabul ediyorum. Yoldaş Georgi Vasilievich ile konuşmalarımız hiç de böyle bölümsel ayrımlarla gerçekleşmedi. Vasilievich yoldaşı bir öyküsünü anlattıktan uzun bir süre sonra göremediğimde oluyordu. Ya da tümüyle başka konulardan söz açıyorduk. Onunla konuşma, tartışmalarımızı olduğu gibi aktarmak, hiç kuşkusuz okuyucuyu en azından olayların kronolojik yapısında bir dağınıklığa götürebilirdi. Örneğin, Vasilievich'in sevgilisi Katyusha ile Torit Sarayı önündeki karşılıklı konuşmalarının bir bölümünü salt bu biçimsel kaygıyla buraya aktarmaktan caydım. Bu iki insanın arasındaki ilişkinin nasıl olsa ilerideki bölümlerde belli bir açıklığa kavuşacağını düşünmekte bu konudaki yazmamı engelleyen başlıca etkendi. Bu ya da buna benzer, örneğin beni etkileyen son derece önemli sorunlardan biri olan yazım sanatının diyalektik sorununu tartışmamız gibi sorunları buraya aktarmaktan kaçındım. Böyle bir tutumu izlemekte ne derece doğru davrandığımı zaman gösterecek. Şimdiden ne benim ne de bir başkasının bir şey söylemesi olanaksız. Yazıların bu bölümünde anlatımın biçimsel yapısını oluşturmada alabildiğine bunalıma düştüğümü özellikle belirtmeliyim. Bunun başlıca nedeni olayların gerek toplumsal gerek bireysel açıdan son derece yoğun, son derece politik yığılmalar içinde gerçekleşmiş olmasıydı. Bir bakıma yoldaş Georgi Vasilievich'in işi kolaydı. Konuşmanın rahatlığı içinde bir olaydan diğerine, diğerinden bir diğerine bile atlamakta hiç sakınca görmüyor. Bu yöntemle de aslında bana anlatmak istediğinin altını bir güzel daha iyi çiziyordu. Bu arada birçok belgeyi, yazılmış mektupları da gösterdi. Kuşkusuz bunları Sovyet devriminin bugünkü resmi arşivlerinde bulmak olanaksızdır. Devrimin adsız kahramanlarının yaşamlarından alıntıydı çokçası çünkü. Ayrıca resmi bir biçimde tarih yazmaya alışmışların bir erin anasına ya da yavuklusuna yazdığı mektubu alıp göstermeleri ya da ne bileyim bir yavuklunun devrimin en bunalımlı günlerinde sevgilisiyle yaptığı konuşmanın alıntısını yapmaları şimdiye dek ne görülmüş ne de duyulmuştur. Her anlatımın kendine özgü yöntemleri vardır da ondan. Ama Vasilievich bana bunu şöyle özetliyordu bir ara konuşmamızda. Devrimi insanların yaptığını unutamayız dostum. Öyle zamanlar olur ki devrimin koşulları kişilerin bireysel yapısından, sinirlerinden, yüreğinden, kafasından geçer. Onların toplumsal oluşumunda yansır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Her şeyi şematik, yapay düzenlemelerle çözümlemeye kalkışmak çok kez bizi çıkmaz sokaklarda yapayalnız bırakıverir. Hiç kuşkusuz böyle olması devrimin genel kurallarının bilimselliğini yatsıma anlamına gelmez. Tam tersi insanlar devrimi yaşarlar. İşte bu ikinci bölüm devrimi nasıl yaşadıklarının öyküsüdür. İlk işçi devletinin nasıl kurulduğunu, bireylerin kendisini, kendisinin bireyleri alabildiğine ve sonsuz bir biçimde etkileye, nasıl ateş ve savaşım içinde ereğini belirleyerek istemini ona doğru yönlendirdiğinin öyküsüdür. Bunu tümüyle Georgi Vasilievich'in bana anlattığı gibi başarıp başaramadığımı bilemiyorum. Bu konuda yaptığım yanlışlıklardan dolayı önce Georgi Vasilievich yoldaştan, sonra da sizden beni bağışlamanızı diliyorum. Zor bir işi üstlendiğimi düşünürseniz beni bağışlamanız kolaylaşacaktır sanırım. Özür dileyişim içtendir. 1. Olayların büyüklüğü kişisel anılarda o denli zavallılaşıyor. Troçki ve Şubat devriminin ilk hükümeti Prens Lvov başkanlığında 2 Mart günü kuruldu. Sovyet bu hükümeti destekliyordu. Prens Lvov başkanlığında kurulan geçici hükümetin hemen hemen tüm koltuklarını Burjuvazi'nin Özgün Partisi, Anayasacı Demokrat Parti ele geçirdi. Bir bakıma Burjuva ağırlıklı bir koalisyon hükümetiydi bu. Pavel Milyukov Dışişleri Bakanlığını, Alexander Guchkov Savaş Bakanlığını, Kerenski Adalet Bakanlığını ele geçirmişlerdi. Milyukov olsun, Guchkov olsun kendi partilerinin en sağ kanadını, en koyu militarist kanadı oluşturuyorlardı. İki başlı bir ejderha yaşıyordu Torit Sarayı'nda. Bu ejderhanın bir başı Torit Sarayı'nın üst katında İşçi ve Köylü Delegeler Kurulu'nda, Sovyetinde. Öteki başı ise onun altındaki bir odada çalışmalarını sürdüren hükümetteydi. Bu başlardan birinin birini yemesi bekleniyordu. Ama öyle olmadı. İşçi ve Köylü Delegeler Kurulu, Prens Lvov başkanlığındaki Burjuva hükümetini desteklediklerini duyurdular. Birçok kişinin kafası karışıyordu. Özellikle Çernov'la Çeretelli'nin bu hükümetin oluşumunda gösterdikleri çabaları düşünmeleri durumunda. Adeta burjuvalarımıza yalvarıyorlardı hükümeti kurmaları için. Ve de burjuvalarımız işi oldukça ağırdan alıyorlardı. Bunun nedenini sonradan öğrenecektik. 5 Mart günü hepimiz birer Pravda edindik. Bolşevik Parti'nin gazetesi ilk kez bugün yayıma başlıyordu. Yaşamına başladığı gün okuduğumuz Kamanev imzalı ilk makalede, devrimin bu aşamasında Burjuvazi'nin desteklenmesinin kaçınılmazlığı, Şubat devriminin feodalizmin bir yenilgisi ve çar despotizminin yıkılması niteliğini taşıdığı söyleniyordu. Makalede çar otokrasisinin başının ezilebilmesi, bir daha canlanmaması için devrimin bu aşamasında hükümetin burjuvalar tarafından kurulmasının menşevik ve sosyalist devrimcilerle birlikte bolşeviklerin de bu hükümeti desteklemeleri gerektiği vurgulanıyordu. Makaleyi Viborg Mahallesi'nde Boris Vasili yoldaşla birlikte okuduğumuzu anımsıyorum. Ama üzerinde ne konuştuğumuzu anımsayamıyorum. Duygu olarak tüm proletaryayı avucu içine almış bunalımın ne olduğunu biliyorduk. Torit Sarayı'nın etekleri dibinden gittikçe geri geriye çekilişimiz. Kanımız pahasına gerçekleşen devrimimizi birden başkalarının, bize düşmanların gittikçe satın almaya başlamaları, gittikçe bizden uzaklaşması. Avuntu için hiç olmazsa Lenin'in Şubat devrimini duyar duymaz Merkez Komitesi'ne çektiği telgraftan haberimiz olsaydı, belki böylesine kapkara bir umutsuzlukla, derin bir şaşkınlığın içinde bulmayacaktık kendimizi. Lenin çektiği telgrafta şöyle diyordu: "Takdimimiz kesin bir güvensizlik. Çarın gerici güçlerinin karşı devrimci girişimlerini bahane ederek geçici hükümeti desteklememiz gerektiğini söylemektedir. Bilin ki işçilere ihanet etmektedir." Menşevik, Potresov'un İngiliz İşçi Partisi üyesi bir dostuna yazdığı mektuplardan biri. "Sevgili ve aziz dost, mektuplarımı yanıtsız bırakmamanız beni ve arkadaşlarımı son derece sevindirmektedir. Mektuplarınızı birlikte okuyup değerlendirmesini yine birlikte yapıyoruz. Son gelen mektubunuzdan anladığıma göre sizi bazı konularda yeterince aydınlatamamışım. Özellikle Sovyet konusunda ve geçici hükümetle ilişkiler konusunda. Bu konudaki kuşkuların yabancı basında gün geçtikçe daha çok yoğunlaştığını görüyoruz. Fransız ve İngiliz sosyal demokrat dostlarımız arasında da bu kuşkular dağılmış değil. Bu konuda ayrıntılı bilgiler iletmenin görevim olduğunu biliyorum. Ancak bu konuyu açıklığa kavuşturmadan önce yaşadığımız koşulların da sizin tarafınızdan iyi bilinmesine, en doğru biçimde değerlendirilmesine gerek vardır. Nasıl bir ülkede devrim yaptığımızın bilincindeyiz, Sir. Biz bunu bile bile devrimi gerçekleştirdik. Resmen sizinle üçlü bağlaşık devletlerden biri olarak Almanlara karşı birlikte savaşmaktayız. Sizin de bu koşulları en az bizim kadar açık seçik ve en doğru biçimde bilmeniz hakkınızdır. Bunların ötesinde siz ve biz, ikimiz de sosyalizme inanmış insanlar olarak birbirimize en doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Nasıl bir ortamda 1917 yılını yaşamakta olduğumuzu işte görüp anlayınız Sir. Her iki büyük kentimizde, başkent Petrograd ve Moskova'da kıtlığın neden olduğu görüntüler, insanın yüreğini demirden soğuk bir elin avucu içinde acımasızca sıkıp soluğunu kesiyor. Her iki kentimizde günde insan başına 100 gram ekmek verebiliyoruz ve bunu vesikayla dağıtıyoruz. Asıl korkunç olanı ise bu değil. Asıl korkunç olanı şu, buğday stoklarımız gün geçtikçe tükeniyor, her saat eriyor stoklarımız, ekmeksiz kalacağımız günler uzakta değil Sir. Bildiğiniz gibi 23 Şubat günü Petrogradlı kadınlar ekmek istiyoruz diye gösteriye başlamışlar ve bu gösterilerden 5 gün sonra 300 yıllık Romanov sülalesinden eser kalmamıştı. Ordumuzun durumu cephe gerisindekilerden daha iyi değil. Halihazırda 50.281.000 put. Put 16,800 kilogram. Ete gereksinmesi varken ordu bunun ancak 26.700.000'ini sağlayabiliyor. Bu %47'lik açığı nasıl kapayabileceğimizi kesin olarak bilmiyoruz. Aç ve sefil insanların savaşmada ne derece başarılı olabileceklerini İngiliz dostlarımızın insaflı anlayışlarına bırakıyoruz. Savaşa istemeyerek girdik. Bu konuda bağlaşıklarımıza söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. İngiliz, Fransız dostlarımızı Almanların karşısında yapayalnız bırakıp savaştan çekilecek de değiliz. Kaldı ki böyle bir girişimin sizin de nazikçe belirttiğiniz gibi ülkemizin yararına olduğunu sanmıyoruz. Almanya ile yapılacak ayrı bir barış antlaşmasının bize toprak getirtmekten başka, ayrıca altından kolay kolay kalkamayacağımız bir savaş ödentisi de getireceğini biliyoruz. Almanların bu konuda nasıl acımasız olduklarını, bizim savaş tarihimizi inceleyenler, özellikle Prusyalıların nasıl katı davrandıklarını orada görüp öğrenebilirler. Tüm bunların ötesinde Sir, sizin belirtmediğiniz ama bizim kendi koşullarımızdan kaynaklanan sakıncalar da vardır böyle bir girişimde bulunmamızda. Almanya ile ayrı bir barış antlaşması imzalarsak, bu durum Çar'ın gerici generallerinin işine son derece yarayacaktır. Yüzyıllardan beri feodalitenin nimetlerinden yararlanan bu generaller, Çar'ı ve kendi otoritelerini kurtarma düşüne daha sıkı sıkıya sarılacaklardır. Yenik bir antlaşma imzalamış hiçbir hükümette bu gerici generallerin girişimi karşısında kendisini kolay kolay güçlü bulamayacaktır kuşkusuz. Devrimimiz kan içinde boğulacaktır. Ne ki aziz dost, tüm bunlar bize savaşın getirdiği yıkımları, halkımıza neye patladığını da göstermemizi engelleyemez. Bunu sizin de bilmenizde yalnızca bağlaşık devletler oluşumuzdan değil, ama sosyal demokrat nitelikli partiler oluşumuzdan da kaynaklanan gerçekçi bir nedeni vardır. Nasıl bir devlet devraldığımızı görünüz Sir. İç durumumuz şöyle. Savaşa girmeden önce dış alımlarımız 936 milyon pound, dış satımlarımız 1 milyar 472 milyon iken, yani biz dışarıdan alacaklı durumdayken ve ödemeler dengemizde alacak görünürken, şimdi durumumuz şu. 1917 bilançosunda 11,5 milyon dış alım. Buna karşılık 1,8 milyon dış satım. Aşağı yukarı 10 milyonu bulan açık. Uzmanlarımızın gecelerini gündüzlerine, gündüzlerini gecelerine katarak yaptıkları dökümde Çar'ın ve Çar yönetiminin bize tam tamına 16 milyar ruble borç bıraktığını gösterdi. İşin şaşılası tarafı bu bizim saptayabildiğimiz kısa vadeli borçlar. Bunu hemen ödememiz, taksitleri gelmiş dönemlerde bütçemizden karşılamamız gerekiyor. Uzun vadeli borçlarımıza ise bakmaya korkuyoruz. Uzun vadeli borçlarımızın toplamı 25 milyar rubleyi aşıyor Sir. İç borçlar ise 4 milyar 800 milyon ruble. Çeşitli dolaylı borçların toplamı ise aşağı yukarı 15 milyar ruble. 1913'ten 1917 bilançosuna işte bu rakamlarla gelmişiz Sir. alacaklı bir bütçeden, baş döndürücü rakamlara ulaşan açık ve borçlu bir bütçe. 1913 yılında, yani savaşa girmeden önceki günlerde ulusal gelirimiz 3 milyar 452 milyonken, 1917'de biz bugün sadece vadesi gelmiş olan ve ne yapacağımızı bilemediğimiz 4 milyar dış borçla karşı karşıyayız. Bu borcu ödeyemeyeceğimizi de şu rakamsal değerlerle iyice açıklayabilirim sanırım aziz dost. 1913'e göre 1916 sonunda ziraat makineleri imalatındaki düşüş akla sığmayacak ölçüde. %80'lik bir düşüş korkunç bir biçimde tarımsal üretimimizi etkiliyor. Bunun bir tarım ülkesi niteliğindeki Rusya için ne anlama geldiğini herkes kolayca anlayabilir. 1 milyar 738 milyon pound olan karbon üretimi %42 bir düşüşle 731 milyon pound'da kaldı. 57.887 milyon pound olan demir cevheri üretimi 1916 yılı sonunda 1.686 milyon pound'da çakıldı kaldı. Demir dökümdeki üretimimiz 256 milyondan baş döndürücü bir hızla 31,5 milyon pound dolaylarında çakıldı. Pamuk üretimindeki kayıp ise hepimizi kara kara düşündürmektedir. Tam tamına savaş öncesine göre 1917 yılı başındaki üretim kaybı pamukta %75, şekerde %24, tütünde %19'dur. İşte biz bu sayıları devraldık. Şimdi ne yapacağız? Tüm bunlara karşın savaşı bırakmak eğiliminde değiliz. Tüm bunlara savaş neden olmasına rağmen. Almanlarla bu konuda pazarlığa girişmemiz gerektiği konusunda bize yapılan uyarılara kulak kabarttığımız söylenemez. Onurlu bir ülkenin onurlu yöneticileriyiz biz. Dostlarımızın bize güvenmelerini isteriz. Sözlerimizin bizi bağladığını biliriz. Ama Sir, yukarıdaki tabloyu elinizi şakağınıza dayayarak bir iyice değerlendiriniz. Böylesine yokluk içindeki bir halk, bir taraftan savaşarak, bir taraftan da bu borçları nasıl ödesin? Ödemek bir yana bu halkın sizin yardımlarınıza gereksinmesi var. Başka türlü ayakta durabileceğimizi sanmıyorum. Siz bize yardım etmezseniz, yeni doğmuş demokrasimizi koruma gücünü kendimizde bulamayacağımız kesin bir gerçektir. Oysa bundan böyle biz demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak yaşamak istiyoruz. Çarlığın despotizminden yakasını yeni kurtarmış bir halka tıpkı batılı dostlarında olduğu gibi demokrasi içinde yaşaması konusunda elinizden gelen yardımı yapınız Sir. Bu halk size bunu fazlasıyla ödeyecektir. Yeter ki onu gerici, çarcı generallerin çizmeleri altında ezdirtmeyiniz. Kendisini kara günlerinde unutmayan dostlarını o da unutmayacaktır. Bundan böyle demokratik yönetim sistemimizi ve kalkınmamızı tıpkı sizin gibi, sizin doğrultunuzda ve sizinle birlikte gerçekleştirmek, sizinle birlikte yaşamak istiyoruz. Demokratik burjuva devrimini gerçekleştiren halkımız size güveniyor, kendisini yalnız bırakmayacağınıza inanıyor. Ah Sir, Sovyet konusundaki kaygılarınızın nedenle yersiz olduğunu bilmem size kanıtlayabildim mi? Sovyet, yukarıda çizilen tablonun gerçekleri ışığında geçici hükümeti oluşturanları desteklemek için elinden ne gelirse onu yapıyor. Sovyet, kitleleri bunun için denetimi altında tutmaktadır. Ne ki Sovyet'in de yöneticilerinin de bu denetimde ne derece başarılı olup olamayacaklarını içeride biz, dışarıda siz, göstereceğimiz yoğun eylemlerle saptayacağız. Bu bir bakıma bizim sorumluluğumuz alanına giriyor. Bana 6-7 Nisan olayları konusunda soru yöneltiyorsunuz. Hiç kuşkusuz 6-7 Nisan olaylarına dair aldığınız haberlerin yanlış olduğunu ya da böyle olaylar olmadı diyecek değilim. Rusya'daki tek haber kaynağınızın da ben olmadığını biliyorum. De ki ben 6-7 Nisan olaylarından çıkarılıp size gönderilen yorumu paylaşmıyorum. Gerçi 6-7 Nisan günleri art arda iki büyük gösteri oldu ama bu gösterileri dağıtmakta hiç de güçlük çekmedik. Gösterilerin niteliği size aktarılanlardan daha değişikti. Yaşasın kurucu meclis diye bağıranların arasında seslerini çok yükseltebilenler, yaşasın Çar 2. Nikola, kahrolsun Sovyet diye bağıranlardı. Nitekim Torit Sarayı'nda bu gösteriyi bir süre izledik. Gelen haberleri değerlendirmede de hiç gecikmedik. Şu kadarını söylememe izin veriniz ki Sir, böylesine önemli konularda biz Menşeviklerle sosyalist devrimciler hemen hemen tam bir ortaklık içinde çalışmaktayız. Gösteriyi Çar taraftarlarıyla onların en büyük örgütü olan Kara Yüzler Örgütü düzenlemişti. Çok kısa zamanda garnizona bağlı birlikler bu gösteriyi dağıtmışlardır. Batılı dostlarımızın Çarlığın yeniden Rusya toprakları üzerinde eskisinden bin beter bir biçimde hortlayabileceği konusundaki varsayımlara kulak kabartmadan önce sorumlu durumda olan bizlerden olayları öğrenmeleri daha yerinde olur sanırım. Bolşeviklere gelince bu konuda öteden beri bize gönderdiğiniz uyarılara kulak kabartmamız gerektiğini biliyoruz. Ama Sir, bu konuda sorunun sizin dışarıdan gördüğünüz gibi olmadığını söylememe izin veriniz. Çarlık gibi Bolşevikler de politik yaşamımızda hiçbir etkinlik göstermemektedirler. Göstermelerine de olanak yok. Dostlarımızın bu iki beladan da bizim için korkmalarına neden olmadığı kanısındayız. Bolşevikler Sovyet'te azınlıktadırlar. Bir kez bundan dolayı alabildiğine güvence içinde olmalısınız. 1905'ten beri onların etkinliği en düşük noktadadır. Birçokları Sibirya içlerindeki sürgünden, bir bölümü de dışarıdaki sürgün yaşamlarından yeni yeni dönüyorlar Petrograd'a. Lenin'e yapılan gösteriden kuşkulandığınızı sezinliyorum. Haber kaynağınız bu konuda yanlış yorumlar yaparak sizi epey üzmüşe benzer. Lenin'e gerçekten de büyük ve görkemli bir karşılama töreni yapıldı. Bu karşılama töreni onun Bolşeviklerin lideri olmasından ötürü değildi. Öteden beri yurdumuzda tanınan ve sevilen bir solcu lider olmasındandı. Bunu size kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü karşılama töreninde bizler de, başta Çeretelli olmak üzere hepimiz hazır bulunduk. Sosyalist Devrimci Parti ve Anayasacı Demokrat Parti de bu gösterilerde bulundu. Lenin'in tükenmiş bir politikacı olduğunu Çeretelli'ye verdiği hoş bulduk yanıtında tüm açıklığıyla kavradık. Bunu yalnız biz değil, konuştuğumuz Bolşevik dostlar da artık apaçık söylemekte sakınca görmüyorlar. Ama bunu uzun süre Rusya'dan ayrı ve uzakta bulunuşuyla yorumluyorlar. Gerçekleri kavradıkça etkinliğinin artacağı düşüncesindeler. Hiç kuşkusuz bu konuda yalnızca kendilerini aldatıyorlar. Değişen koşulların Bolşevikleri etkilediği, onların gittikçe menşevikleşmesini sağladığını şimdiden, hiç de kehanette bulunmadan söyleyebilirim Sir. Bu partiyle bağlarımızı gittikçe sıklaştıracak ve onları kendi yapımız içinde yeniden, işe başladığımız yerden başlayarak içimize alacağız. Şimdi Sir, size Bolşeviklerin aklı başında olanlarının da katıldığı 1917 Şubat devrimimizi nasıl yorumladığımızı aktarayım. Biz 1789'u gerçekleştirdik Şubat devrimiyle. 1830 ya da 1848'e gelmemize daha çok var Sir. 1871 ise aklımızın köşesinden geçmez. 1789'u yaşamadan 1871'e gelinemeyeceğini bize bilim gösteriyor. Bizim gibi geri kalmış ülkeler tarihsel aşamaları, tarihsel dönemeçleri son derece özenle bir kazaya neden olmayacak bir uyanıklıkla izlemelidirler. Bunda başarılı olamazsak gelecek kuşakları tutsaklığın, köleliğin, çağ dışı kalmışlığın utancına, sömürüsüne mahkum etmiş oluruz. Size saygım Sir, zengin olmanıza karşın İngiliz Sosyalist İşçi Partisi'nde yer alışınızı düşündükçe büyük bir hayranlığa dönüşüyor. Bizi en iyi sizler anlayabilirsiniz. Sir, demokrasi yolunda alabildiğine savaşın veren, kısa vadeli borçları 16 milyar rubleyi aşmış, üretimi alabildiğine düşük bir ülkeye, onun yoksul ve açlıkla karşı karşıya halkına demokratik burjuva devrimini tamamlaması için elinizden gelen yardımı, salt insancıl duygularla yapacağınıza kesin kes güveniyoruz. Sosyalistliğimiz ise bu halkın demokratik burjuva devrimini tamamlayabilmesi konusunda onunla yan yana, omuz omuza görev almamızı gerektiriyor. Bu inançlarımızla size ve Rusya ile yakından ilgilenen öteki tüm dostlarımıza saygılarımızı, derin şükranlarımızla birlikte iletiyoruz. Sizin Potresov. Not: Ben ve karım sizi ve eşinizi uygun bulursanız çocuklarınızla birlikte Petrograd'da bekliyoruz. Bu aylarda Petrograd görülmeye değer, Sir. Sizleri Perspektif Nevski'deki evimizde ağırlayabilecek olanaklara şimdilik henüz sahibiz. Çocuklar için müzeler, bale gösterilerimiz her gece dolup boşalıyor. Anımsayacağınız gibi yine her gece Prag lokantasında çıgan havalarıyla en leziz şarapları yudumlama olanağını buluyoruz yabancı dostlarımızla. Potresov'un yazdığı mektubun aynı günü bir Sovyet delegesinin Kayurov'un not defterine düştüğü notlar. Bu sıralarda Petrograd sokaklarında ata rastlamak olanağı hiç yok. Atlar parçalanıp yeniyor. Sokaklarda kedi ve köpeğe de rastlamak olanaksız. İnsanlar çay ve peksimetle, pamuk yağlı patatesle beslenmeye çalışıyorlar. Viborg Sovyeti'nin yürütme kurulu üyesi olarak tanığım ki, tam tamına bir hafta süreyle Sovyet'in işçi delegeleri ne ekmek ne de patates bulup yiyebildiler. Kendilerine ancak ayçiçeği tohumuyla birkaç cevizcik verilebildi. 2. Baba Oğul. Mart'ın soğuk bir günü. Mart'ın ortaları, sanırım ısı eksi 25 derecede, soluklarımız donuyor ve de St. Petersburg'da devrime rağmen yenik, kendi kendimizde dağınığız. Ah Tanrım, insanın kendi kendinde bozguna uğraması, sevincinin yerine umutsuzluğunun ve yetmezliğinin biçimlenmeye başladığını görmesi, nasıl insanı kendi kendinde öksüzleştirir, nasıl yığınsal gücüne karşın alabildiğine zayıf, güçsüz bir kişi durumuna getirir. İşte öylesine günler yaşıyoruz. Açlığımızdan mı yoksa yarı aç yarı tok gezişimizden mi, verdiğimiz savaşın Torit Sarayı'nın eteklerinde eriyip gitmesinden mi ne, bu perişanlığımızı düşünmeye bile üşeniyoruz. Hiç kuşkusuz artık geri çekilen dalgalar gibiyiz. Geri çekilirken bir tek şey bıraktık orada, bizden olmayanların içinde sarayda Sovyeti. 20 gün öncesinin o her şeyi değiştirebileceğine inananları şimdi geri çekilişlerinde darmadağınık, kendi kendilerine bile açıklayamadıkları bir çözülüş içinde. Oysa görünürde bazı şeyler elde edildi. Sendikalarımız yasallaştı. Çalışma saatlerimiz artık 8 saat. Hükümet programında en kısa zamanda toprak reformu hazırlıklarının yapılacağından söz ediliyor. Ama Viborg mahallesinin proletaryasına tüm bunların yettiğini söylemek çok güç. Fabrikalardaki çalışmasını son derece isteksiz, bezgin sürdürüyor proletarya. Devrimin temel taşını oluşturan erler de Sovyet'in ilk günlük emrindeki "Bundan böyle erlere sen diye değil, siz yoldaş diye seslenilecek" emriyle yetinmek zorunda kalışlarını anlamakta güçlük çekiyorlar. Bizden uzaklaşan her şey başka bir yapıda, başka bir bilinçle bize yabancılaşarak bizleştirilmeye çalışılıyor. Soğuk ve besinsizlik derin bir biçimde buğulandırıyor kafalarımızı. Sendikadaki çalışmam bile yasallaştırılmasından önce daha bir diri, daha bir sağlıklıydı. Şimdi ise öyle değilim ama yine de çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz. İşte böyle günlerin birinde her zamanki gibi sendikadaki bir toplantıda bulunuyordum. Yönetim kurulu gündemindeki sorunları konuşuyor. Tartışılan konu sanırım Galicia cephesi ile ilişkinin daha sağlam bir biçimde kurulabilmesi için yol bakım çavuşlarının çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi konusunu içeriyor. Bu konuda hükümetin gönderdiği bir yazıya, daha doğrusu Savaş Bakanlığı'nın bize ilettiği isteme göre, yeni bir düzenleme yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Onu düzenliyorduk. Yönetim kurulu çalışmalarını tüm demiryolu işçilerinin arasında yapıyor. Bu gelenek önemli bir gelenek aslında. Demiryolu işçileri de hiç çekinmeden düşüncelerini söylüyorlar. Yönetim kurulu konuyu kendi arasında tartışmaya başlamadan önce. De ki, yönetim kurulu konuyu kendi arasında tartışmaya başlar başlamaz, artık hiç kimse ağzını açıp da tek bir sözcük etmiyor. Karar aşamasını sessizce bulunduğu yerden izliyor. Alınan karara da karşı çıkmak aklının köşesinden geçmiyor. Sanki Atina demokrasisinin en küçük üniteye indirgenmesi gibi bir şey. Toplantı salonu iyice ısınmadığından işçilerin çoğu meşin gocukları içinde. Özellikle yol çavuşları meşin kasketlerini bile çıkarmaktan çekiniyorlar. Sendika odacısı dışarıda birinin beni beklediğini söylediği zaman artık toplantıdan çıkmak üzereydik. Doğrusu ya dışarıda beni bekleyenin babam olabileceği hiç aklımın köşesinden bile geçmemişti. En az 3 yıldır kendisiyle tüm ilişkimiz kesilmişti. Toplantının yapıldığı geniş salondan koridora çıktığımda ikimiz de birbirimize hayretle bakıp dona kaldık. Onun hayretinin nedenini sonradan öğrenecektim. Zayıflıktan kuru bir kargaya dönmüşlüğüme şaşıp kalmıştı o. Bense kürklü giysileri içinde alabildiğine sağlıklı, benzinden kan damlayan bu adam karşısında sanki bir başka ülkeden gelmiş, mutluluk, zenginlik içinde yaşayan birini izliyormuşum gibi derin bir şaşkınlığın içine düşmüştüm. Meğer ne kadar genç babam varmış diye düşündüm içimden. Babam Samara'dan geliyordu. Hiç kuşkusuz böyle devrimin en dumanı üstünde bir zamanda onu St. Petersburg'da görebileceğimi de hiç aklımdan geçirmiyordum. Georgi diye bağırdı. Benim toplantı kapısından çıktığımı görünce. Oğlum Georgi! Sesi diri, kalın ve gürdü. Kendine güvenle çınlıyordu koridorda. Ben kendisini şaşkınlıkla durup izleyince bu kez her iki kolunu açıp daha gür bir biçimde, toplantıdakileri de dışarıya çıkaracak bir biçimde bangır bangır bağırmaya başladı. Oğlum Georgi, insan babasını böyle mi karşılar? Bunun için mi başkentimizin üniversitelerinde okutuyorum seni? Ah Georgi, koş bana, seni kucaklamak istiyorum. Öyle bir kucaklaşıyoruz ki, ah diyorum içimden, bu güçlü kuvvetli adam kemiklerimi kıracak beni severken. Ben de onu kucaklıyorum ama kaldırmam olanaksız. Bu girişimimin sonuçsuz kalması karşısında öyle zevkleniyor ki, kahkahasından ortalık zangırdıyor sanki. Ah Georgi diyor, uyuz bir kargaya dönmüşsün sen burada, betin benzin solmuş. Dışarıya çıkmış arkadaşlara tanıştırıyorum babamı. Hepsi de kuzgun karası sakallarıyla, botu, kürkleri, her tarafından zenginlik ve sağlık fışkıran bu adamın çevreye saçtığı kıvanca ve güvene kendilerini kaptırmışçasına yanından ayrılmadan hep birlikte yeniden toplantı salonuna yöneliyoruz. Babam hem konuşuyor hem de çevreyi özenle izliyor. Seni bulmak çok zor oldu Georgi. Bu kentte hiç kimse kimseye yardım etmiyor. Kaldığın evde kimse senin nerede olduğunu doğru dürüst bilip söyleyemedi. Nasıl olur Georgi? Komşuların bir çatının altında kaldığın kimseler senin nerede olduğunu bilmiyorlar. Hele bir tanesi yine de o burasını tanımladı bana ya. Seni iki aydır görmediğini, arada bir geldiğini, senin daha çok sendikada yatıp kalktığını söyledi. Sözde sen profesyonel devrimci olmuşsun. Adamı az kaldı pataklayacaktım Georgi. İnan pataklayacaktım, kendimi zor tuttum. Senin profesyonel devrimci olmandan ötürü değil Georgi, bunu böyle ulu orta söylediği için de değil. Ama nasıl olur da seni iki aydır görmediği halde ne olup ne bittiğinle ilgilenmez senin? Ha Georgi, ya başına bir şey gelmiş olsa, ya bir yardıma gereksinme duymuş olsan, nasıl komşuluk bu Georgi? Buradakileri bizim oraya göndermeli. İnsanlıklarını unutmuş buradakilerin hepsi. Herkes kendi başının derdine düşmüş burada. Herkes kendi kapılarını kapayıvermiş başkalarına. Dışarıda ne olup bittiğiyle kimsenin de pek ilgilendiği yok. Buraya gelinceye dek akla karayı seçtim. Ah Georgi, insanların birbirlerine yardım etmeyi unutmuş olmalarını insan kendi başına gelenlerden çok iyi anlayarak öğretiler çıkarıyor. Ne kötü bir unutkanlık bu Georgi, ha? Öyle değil mi? Ama bütün bunlara karşın senin demiryolu işçilerinin başkanı oluşuna sevindim. İşçilerin başkanları sizin gibi üniversite okuyanlardan oluşmalı ki bir yanlışlık yapmaları, cahilce kararlar alıp başkalarının da başına derde sokmaları önlenebilsin. Ben burada yazıcıyım baba, başkan değil. Babamın az buçuk bozulduğunu duyarlıyorum ama çaktırmamadaki ustalığına doğrusu hayran kalıyorum. Daha tümcemi bitirmeden iri kahkahasını basıyor. Senin gibi üniversitelileri yazıcı olarak tutabilen başkentimizin işçileri ne mene zeki ve de okumuş olmalılar ki başkaları da herhalde üniversitede öğretmen falandır. Yo yoldaş dedi işçilerden biri. Sendika başkanı bildiğimiz bir işçi. 15 yıllık demiryolu işçisi. Garın tamirhane şefi aynı zamanda. Babam iri iri konuşarak işçi arkadaşların sözcüklerini adeta ağzına tıkıyor. Seninle iftar ediyorum Georgi diyor, böyle bir uğraşıda olduğun için. Ben de, annen de, kardeşlerin de, hepimiz. Samara'da okuyan kaç üniversiteli var sanırsın Georgi? Koskoca Rusya'mızda üniversitede okuyabilenlerin sayısı kaçtır ha? Bir elin iki parmağından daha az belki. Taburelerin bol olduğu salona girdiğimizde en önce babam bir güzel kurulup oturuyor masanın başına. Sonra biz hepimiz çevresine toplanıyoruz. Ben hemen yanına oturuyorum onun. Demek sendika toplantı yeriniz burası. Doğrusu gördüğüme sevindim. Başkentte bir sendikayı ziyaret ettiğimi Samara'da anlattığımda çoğu inanmakta güçlük çekecek. Köylülerin sendikalara sokulmadıklarına inandırmışlar bizim oradakiler kendilerini nedense. Kendilerine göre haklı nedenleri de olabilir. Ama bizim de, biz köylülerin de boş oturduklarını sanıyorsanız aldanırsınız. Örneğin Georgi, ben ve bizim yöreden birkaç arkadaş Samara Belediye Meclisi üyeliklerini ele geçirdik. Bu iş sandığınız gibi kolay olmadı ha. Hiç kimse kolayca bırakmıyor kök saldığı toprağı. Gerçi belediye meclisinde şimdi de çarcı üyeler var ama başları eğik, gıkları çıkmıyor. Ama biz biliyoruz, sessiz sedasız ardımızdan kuyumuzu kazmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Babamın sendika çalışma odasında böyle hiçbir şeye aldırmadan ulu orta konuşması çok kişinin hoşuna gitmeye başladığından oda gittikçe kalabalıklaşıyordu. Bu durumu görmekte gecikmedi babam. İlgiyi üzerine çekmekten son derece memnun olduğu her davranışından belli oluyordu. Bir aralık işi gösteriye kadar götürdü. Birden ayağa kalktı. Koca kalpağını çıkardı. O zaman uzun ve karmakarışık bakımsız saçlarından herkes karşısında gerçek bir müzik olduğunu sezinlemekte güçlük çekmedi. Sendika salonunda kara çerçeveler içine alınmış duvardaki fotoğraflara yöneldi. "Kim bu işçiler Georgi?" diye sordu. "Sen Petersburg'un demiryolu sendikasının yöneticileri mi? Sen niye yoksun aralarında?" Çara karşı verilen savaşımda ölen arkadaşlarımız baba, ölen demiryolu işçileri. Kalpağını göğsüne kavuşturup fotoğrafları kutsadıktan sonra ağır ağır dua edermiş gibi konuştu. Demek şehitlerimiz bunlar bizim ha, öyle mi Georgi? Yalnız sizin değil, hepimizin şehitleri onlar. Onları hepimizin adına kutsamak gerekir. Yemekten önce, yemekten sonra ettiğimiz dualarda onların da adı geçmelidir bundan böyle. Senin de fotoğrafın olsaydı onlar arasında Georgi, gökteki tanrı tanığımdır ki acım şimdikinden ne daha çok ne daha az olurdu. İnan bana Georgi, seni neden sevdiğimi de bilirsin üstelik. Az önce konuştuğu duygusal içtenlikle hiçbir ilişkisi kalmamışçasına, birden başına kalpağını geçirip yerine otururken sesinin iri tonlarındaki kıvancı patlata patlata konuşmasını sürdürmeye başladı. Onların öcünü aldık ama, çarı kovmakla işte, hepimizin içi rahat olabilir artık, gözümüzü dört açıyoruz. Örneğin bizim oradaki arkadaşlar, Samara'daki yani bölgesel tarım komiteleri kurmamız konusunda beni görevlendirdiler. Biz köylülerin artık eski köylüler olmadığımızı bilmenizi isteriz. Başkentimiz St. Petersburg'a gelişimizin amacı da bu. Yeni hükümetimizle bölgesel tarım komiteleri kurulması konusunda birlikte yeni düzenlemelere gideceğiz. Bakın biz ne istiyoruz. Bölgesel tarım komitelerinin oluşturulmasını sağladıktan sonra bunları merkez tarım komitelerine bağlamak. Merkez tarım komiteleri de doğrudan doğruya St. Petersburg'daki hükümetimizin buyruğuna bağlanmalıdır. Şimdiden Samara'da 12 komite oluşmuş durumda. Bu sakıncalı işte. Samara Merkez Tarım Komitesi olabilmeli. Bazı merkezler aramızda bu konuda çıkacak sürtüşmeleri ve de bölgelerin saptanmasıyla yeni düzenlemenin oluşturulması konusunda gerekli paranın sağlanması için işte buraya geldik. Birçok delege var şimdi St. Petersburg'da bizim gibi. Örgütlenmemizi beğendiniz mi? Siz işçilerden hiç de geri kalmadığımızı söylemek zorundasınız. Amacınız ne Vasilievich baba? Tarım bölge komiteleri ve merkez komiteler oluşturmakla. Amacımız mı ne bundan? Hah, amacımız apaçık ortada, söyleyeyim. Prenslerin topraklarını şatolarıyla birlikte ele geçirmek. Ülkenin toprak düzenlemesini aç ve gözü dönmüş sarhoş mujiğin elinden kurtarabilmek. Sizler nasıl çarı kovdunuzsa biz de onun prenslerini şatolarından kovacağız. Size bir şey söyleyeyim mi ben? Siz sizi çepeçevre saran tehlikenin farkında değilsiniz. Eğer kırsal kesimdeki korkunç boyunduruklarını ortadan kaldıramazsak, siz burada, büyük kentlerinizde ne yaparsanız yapın, ne denli kendinizi güçlü sanarsanız sanın, bir gün çar yeniden hem daha güçlü hem daha kan dökücü bir biçimde gelip tahtına kurulur. Bundan en çok zarar görecek olan da sizler olursunuz. Duvardaki fotoğrafları göstererek, çünkü çar biliyor ki onu bu kentteki tahtından siz ettiniz. Çar geri gelirse hepinizin köküne kibrit suyu sıkar. Babamı gerçekten ağzım açık dinliyorum. Bir bakıma yalnızca ben değilim onu öyle dinleyen. Olaylar nasıl değişmiş, nasıl politik bir varlık olarak biçimlendirmiş bu köylüyü, nasıl rahat konuşuyor, nasıl hiçbir şeye aldırmadan tam bir kendine güven içinde. Bir bakıma önceden de böyleydi ama şimdi kendi kendindeki o kurnaz köylü denetimini tümden yırtıp atmış, gerek görmüyor buna. Tam karşıtı alabildiğine saldırgan, istekli ve doyumsuz bir biçimde hırslı. Birden bana dönüyor, yüzüme uzun uzun baktıktan sonra son derece üzgün. Zavallı Georg diyor, ananın seni böyle görmesini istemezdim doğrusu. Zayıflıktan bizim oranın karın kalkmasını bekleyen uyuz kargalarına dönmüşsün Georgi. Bu benzetmeye tüm odadakiler kahkahalarla gülerken ben de onlara katılmaya çalışıyorum sıkkın sıkkın. Sana her ay gönderdiğim rublecikleri arkadaşlarınla birlikte şu ünlü adıyla işçi davasına mı harcadın yoksa Georgi? İşte o zaman başımı kaldırıp babamın yüzüne bakıyorum boydan boya ve upuzun. Gözlerindeki kurnazlığın parıltısına, foyasının ortaya çıkmasından hiç kuşku duymayan hodulluğu ile şaşılası cesareti birbirine karışıyor. Bana 2 yıldır tek bir ruble göndermediğini sen de çok iyi biliyorsun baba. Ben burada hem çalışıyorum hem okuyorum. 5. kaset, 2. yüzün sonu.